Ayrım 23. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 247. 79. Senatör Love, Bindle'ı soğukkanlı bir kişi olarak bilirdi. 20 yıl önce kara çarşambaların kara cumalara dönüştüğü, her günün yeni bir dram getirdiği, film kralı George Eastman'ın tabanca ile kendini öldürdüğü, çelik kralı Donald Pearson'ın kendini astığı, konserve kralı Swift'in kendini pencereden attığı ve banker Lemel'in kendini zehirlediği günlerde American Bank direktörü gayet sakin bahçesinin çimlerini biçer, pimpon oynar ve benim tansiyonum yükselmesin de varsın hisse senetleri düşerse düşsün derdi. Love'u çoğu kez öfkelendirirdi onun bu sakinliği. Tehlikenin çok yakın olduğunu ve görmezden gelinemeyeceğini söyler ama banka direktörüyle her konuşmasından sonra da içinde bir hafiflik duyardı. İyimserliğiyle Bindle büyülüyordu onu. Bir iş için gitmişti direktöre. Bindle ona sağlığının nasıl olduğunu sordu. Sağlığın ne ilgisi var şimdi? Açık konuşuyorum. Sonuca iyice yaklaştık artık. Kızıllar Berlin'in batı kesimini ele geçirmeye hazırlanıyorlar. Hiç şüphesiz maskeliyorlar niyetlerini. Gençlerin buluşması adını takmışlar buna. Ama Albay Roberts ordumuzun alarm durumuna geçirildiğini söyledi bana. Berlin'i savunabileceğimizden hiç emin değilim ben. Rahmetli binbaşı Simidal, Kızılların oradaki güçlerinin çok fazla olduğunu anlatırdı. Lütfen gücenmeyin ama çok kaygısızsınız. Genellikle Love, Bindle'a bir tehlike haberi verdiği zaman öteki itiraz ederdi. Neden büyütüyorsunuz? Ruslar sizin, Roberts'ınızın sandığı kadar güçlü değildir. Merak etmeyin, her şey yoluna girer. Şimdi ise yalnızca gülümsemiş ve her şey olabilir demişti. Ama ben Berlin'in 3 tane kötü sokağı elimizden çıkacak diye hiç de keyfimi bozamam doğrusu ve size de salık vermem. Benim daha çok bize ne olacağı ilgilendiriyor. Muhakkak yapılacak en akıllıca iş ıssız yerlere gitmek. Ama buradaki işlerimi bırakamam. Başkente zincirlenmişim ben. Love kuşkulu ve Bindle'ın kendisini yatıştıracağını umut ederek, yani dedi, ta Washington'a kadar gidebileceklerini mi söylemek istiyorsunuz? Bindle omuzlarını sikti. Nereden bilebilirim ben? Kızılların gelip bana akıl danıştıkları yok ki. Eğer Roberts'ınızın dosyalarına ya da General Davis'in tanklarına dayalı fazla hesaplar yapmazsanız daha ölçülü hareket etmiş olacaksınız. Green'i tanıyor musunuz? Eğer tanımıyorsanız tanıştırayım sizi. Dahi bir mimar bu Green. Benim için yer altında ev yapıyor. Sığınak değil, tüm konforuyla gerçek bir ev. Profesör Rayner atom bombası konusunda çok iyi bir uzmandır. Bomba kentin tam ortasına bile düşse benim bu evde rahat rahat pimpon oynayabileceğimi söyledi. Sizin asıl yeriniz Mississippi. Tabii orası çok daha iyi bir yer. Cennet gibi. Oraya ulaşabilmeleri olanaksız. Ama yılın büyük bir bölümünü Washington'da geçirmeniz gerekiyor sizin. Neden siz de bir yeraltı evci yaptırmıyorsunuz kendinize? Yeter artık başkaları için çırpınıp durduğunuz. Biraz da kendinizi düşünün. Bindle daha sonra bu sözlerden dolayı kendisine sitem edecekti. Love kıpkırmızı kesilerek bağırmaya başlamıştı. Yer altına saklanmayacağım ben. Benim dedem Amerika için Richmond duvarları önünde can verdi. Lütfen gücenmeyin ama tıpkı bir sıçan gibi davranıyorsunuz. Öfkeyle ayrıldı Bindle'ın yanından. Evine varınca düşünmeye başladı. Bindle korkuyor. Demek ki kızıllar çok güçlüler. Elbette ki yer altına saklanmak son derece soysuzca bir şey ama gerçeği görmezlikten gelemeyiz. Doktorlar benim kendi kendimi öldürmekte olduğumu söylüyorlar. Heyecanlanmamam gerekmiş. Tansiyonum heyecandan yükseliyormuş. Belki de haklılar ama ne kadar hasta olursam olayım bana öyle geliyor ki hastalıktan değil de atom bombasından öleceğim. Yoksa yüceler yücesi Amerika'yı mahvetmeye mi karar verdi? Senatör Roberts'a gitti. Bindle'ın nelerle uğraştığını biliyor musunuz? Kendisine bir yeraltı evi yaptırıyor. Çok düşündürücü bir şey bu. Bakın, açık söylüyorum, Kızıllar'da bomba olabileceği fikrini bir türlü kabul edemiyorum. Roberts onu yatıştırmaya başladı. Bindle her zaman ödlek bir adamdı. Muhakkak ki Kızıllar'da 5-10 tane kadar bomba var. Ama bunlar başka bombalar ve bizden çok geri durumdalar şimdilik. Bence Washington için bir tanesi de yeter bu bombaların. Hiçbir zaman yapamazlar. Stockholm çağrısını okudunuz mu Kızılların? Eğer bombaya bu kadar çok karşı çıkıyorlarsa bunun bir nedeni olsa gerek. Albay işlerin hiç de fena gitmediğini anlattı Lova. Berlin'de Kızılların korktuğunu ve batı kesimine saldırmaktan vazgeçtiklerini, Londra'daki toplantıda bir Avrupa ordusu kurulmasına karar verildiğini, başkanın Amerika'nın içinde de sert önlemler, barış yanlıları denilen adamların hepsini deliğe tıkmak gerekiyordu. alınmaksızın işlerin içinden çıkılamayacağını anlamaya başladığını anlattı. Size iş için geldim dedi Love. Transtock'un Sablon olayından sonra hiçbir şey yapamayacağı konusunda haklısınız. Ben de yeni bir ajans kurmaya karar verdim. Pax koyacağız adını. Her kapıyı açacak güzel bir ad bu. Tabii Nivey'den ayrılmak gerekiyor. Açık konuşuyorum. Hiç üzülmeyeceğim ondan ayrılışımıza. Gerçi kendisi benim damadımdır. Ama bir Fransız önünde sonunda. Güvenemeyiz ona. Ama bakın binbaşı Simidal başka. Yeri doldurulamaz bir kayıp bizim için. Ama dövünme değil eyleme geçme zamanındayız. Transok'la yapabildiğimizden çok daha fazlasını yapabiliriz. Benim tecrübem var. Hem zaman da değişik şimdi. 2 yıl önce kızıllara kıyamıyorduk, acıyorduk onlara. Nivea'nın ilk yönergesini anımsıyorum. Muhalefetle ilişki kurmak, bildiri dağıtmak, tanışıklıklar kurmak. Şimdi artık herkes anladı ki kızıllarla oturup konuşulmaz, yok etmek gerek onları. Çok iyi çalışma arkadaşlarım var. Ama başlarına kimi getireceğimi bilmiyorum. Roberts epeyce düşündü sonunda. İşte size esaslı bir aday dedi. Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan bir Benson var. Rus ajanı olayından sonra istifa etmek zorunda kaldı. O zamanlar kızmıştım ona. Bana danışmadan kendi kendine tanıklar falan bulmuştu. Ama daha sonra kendisiyle tanıştım ve birçok işimde bana yardım etti. Her türlü görevi yerine getirmeye hazır, enerjik bir adamdır. Bu arada davamıza inancının tam olduğunu da söylemeliyim. Birçok yetenekleri var. Sovyetler Birliği'nde bulundu. Rusça bilir. Rusya ise en önemli yer şimdi. 3 yıl göçmenlerle uğraştı. Doğu Avrupa'dan gelen bütün göçmenleri tanır. Durumdaki radikal değişme konusunda söylediğiniz çok doğru. Artık gazeteciler değil, eylemde bulunabilecek gözü pek kişiler gerek bize. İsterseniz Benson'ı bir göndereyim size. Haklı olduğumu göreceksiniz. Benson senatörün hoşuna gitti. Alçak gönüllüydü. Her şeyden önce Moskova, Budapeşte ve Prag için adam bulabileceğini ve senatörün emri altında çalışmaktan mutlu olacağını söyledi. Birkaç gün sonra gazetelerde yeni kurulan bir basın ajansına ilişkin haberler çıktı. Başında Slav dilleri profesörü Mr. Benson'ın bulunduğu Pax adlı ajans, Batı ile Doğu arasındaki ilişkilerin daha da iyileştirilmesine çalışacaktır. Bir sürü düşüşlerden sonra Benson sonunda zaferi tatmıştı. Ah bir de Boyd'a gidebilse ve nefis Havana proları ikram ettikten sonra söz arasındaymışçasına. Şimdi sizin kazandığınızdan bir kat fazlasını kazanıyorum. Son gülen iyi gülermiş diyebilseydi. Boyka'dan değilse bile bir yıldır Minev olayını başına kakıp duran karısından öcünü aldı Benson. Karısı kendisine kahve getirdiğinde ciyak ciyak bağırıyordu. Gene mi soğuk kahve getirdin? Bir adam çok sorumlu bir işte çalıştı mıydı? Karısı onun için uygun ortamı sağlamalıdır. Bilmem ki kafan nerelerde. Eğer bunu bir kez daha yinelersen evdeki bütün romanlarını sokağa atarım. Sonra sinemalarda da sürtemezsin artık. Bir sent bile vermem sana. Genellikle kocası böyle bir takım sahneler yarattığı zaman Bayan Benson gülünç bir şekilde şöyle derdi. Kuzucuk fazla şişinme patlayabilirsin. Ama bu kez karşısında büyük bir ajansın direktörü vardı. Bu yüzden suçlu suçlu kekeledi. Kuzucuk bir daha olmayacak bu. Tatlı ol biraz ve aptal Nancy'ni öp. Love Transtock'u hemen ortadan kaldırmadı. Pax'la ilişkisinin anlaşılmaması için 2-3 ay daha varlığını sürdürmeliydi eski ajans. Deli gibi çalışıyordu Love ve ancak böylece yatışabiliyordu. Ama Benson yeni ve şahane çalışma odasına kurulup da şimdi artık her şey tereyağından kıl çeker gibi olacaktır deyince kendini yeniden acı verici düşüncelerin içinde buldu. Amerika'yı bir yok oluş tehdit ediyor. Roberts haklı olsa ve biz de gerçekten onlarınkinden 10 kat daha fazla bomba olsa bile bu bizi yine kurtarmaz. Yüceler yücesi nasıl verebildi onlara da bombayı? Bu soruyu Love dostu Papa Singh'e sordu. Herkesçe sevilen ve sayılan bir kişi olan Singh yanıt yerine İncil'i açtı. Kutsal kitapta bizim zamanımızda anlatılmıştır. Felaket, felaket üstüne. Dünya yakılıp yıkıldı. Benim çadırlarım söküldü. Bu halkın aptal olmasından ve beni tanımamasından. Benim çocuklarım akılsız. Onlar kötülükte akıllı yalnızca. İyilik yapmasını bilmiyorlar. Yeryüzüne bakıyorum. Yakılıp yıkılmış gökyüzüne bakıyorum. Işık yok. Dağlara bakıyorum. Titriyorlar. Tepelere bakıyorum. Sarsılıyorlar. Bakıyorum ve artık insan göremiyorum. Yeryüzü ıssız bir çöle dönmüş. Ne yapmalı peki diye sordu Love umutsuz kırık bir sesle. Şu anda yapmakta olduğunuzu sevgili Mr. Love, yeni başladığınız işi son derece hayırlı buluyorum ben. Yüceler yücesi kızıl materyalizme karşı savaşta ne paramıza ne gücümüze acımamamızı istiyor. Lov binbaşı Simidal'ı unutamıyordu. Günde belki 10 kez şöyle diyordu kendi kendine. Artık ne elim, ne ayağım, ne başım var. Simidal kişisel çıkarını kovalamayan, alçak gönüllü, gözü pek bir insandı. Eğer elimizde onun gibilerinden çokça olsaydı, Yüce Tanrı da herhalde Amerika'ya merhamet ederdi. Simidal'ın öldürülmesinden hemen sonra Lov, Mary'ye bir mektup yazmıştı. Öyle kötü bir durumdaydı ki, yitirilmiş saymasına rağmen bu büyük acısını kızıyla paylaşmak istiyordu. Nive'ye Transok'un işleri dolayısıyla sık sık yazıyordu ama ayrıldıklarından beri Mary'ye yazdığı ilk mektuptu bu. Mary baştan sona Simidal'dan söz eden bu mektuba karşılık vermedi ama Nive'in düzenli olarak gönderdiği raporlardan birine el yazısıyla bir not düşerek ilgisi için babasına teşekkür ettiğini ve kendine bakması için yalvardığını bildirdi. Low Coster'a yazarak Paris'te Simidal'ın anısına bir yaz gecesi düzenlenmesini ve bu geceye Amerikan kolonisinin tüm ileri gelenleriyle Nive'in salık vermesi üzerine önemli yerlerde bulunan Fransızları ve tabii Mary'yi çağırmasını istedi. Biliyorum Avrupa Mary'yi iyice bozdu ama iyi bir yüreği vardır onun ve herhalde Simidal'ı nasıl kırdığını anımsadıkça vicdan azabı duyuyordur. Mary gecede ailemizi temsil edecektir. Bill'in tepesi attı. Sarı iyice aklını kaçırmış. Odun ülkesi Finlandiya'ya gönderdi yetmezmiş gibi bir de bana kara çalmış. Beni rezil etmiş bir hergele için cenaze töreni düzenlememi istiyor. Ancak Coster senatörle tartışmak da istemiyordu. Morukta para kum gibiydi. Bu yüzden her şeyi Nive'in üzerine yıktı. Yazdığı mektupta ajans direktörünün yaz gecesi için para ayırmadığını, Paris'te ise böyle törenlerin çok pahalıya mal olduğunu bildirdi. Bill Stockholm'daki kızıllarla ilgili sansasyonel yazısına az para ödendiğini anımsadı ve öfkelenerek mektuba şu satırları ekledi. Kendisini Montparnasse'daki sevgili kahvesinde bulduğum Mrs. Nive'ye sizin soylu fikrinizi kabul ettirmeye çalıştım. Ama bana yaptıklarının cezasını bulan binbaşı Simidal için ağlamak niyetinde olmadığını söyledi. Bill senatöre nereden darbe indirmesi gerektiğini biliyordu. Mektubu okuyan Love bütün gece donmuş gibi oturdu. Kızımın naz yapmasına, aptallıklarına, beyaz olmayanlarla düşüp kalkmasına alışmıştım ama onun bir kızıl olabileceği hiçbir zaman aklımın köşesinden bile geçmezdi. Kim bilir, belki de zavallı Simidal'ın öldürülmesinde onun da parmağı vardır. Law, Richmond Junior'dan kendisini Jackson'da beklediklerini bildiren bir mektup aldı. Kızıllar iyice küstahlaşmışlardı ve vali gevşek davranıyordu. Eğer sert önlemler alınmazsa zenciler ayaklanabilirlerdi. Love ne yapıp yapıp Mississippi'ye gitmesi gerektiğini anlıyordu. Simidal bunun onun için bir dinlenme olacağını söylerken yanılmıştı. Bir meydan savaşıydı bu. Love kızılları yok edecek, önümüzdeki savaşın cephe gerisini şimdiden temizleyecekti. Eğer hareket gününü habire erteleyip durmuşsa bunun nedeni başkenti bütün bir ay yalnız bırakmak istememesindendi. Her an bardağı taşıracak bir olay beklenebilirdi. Senatör Warner bir gün Love'a şöyle demişti. Ben falcılara inanmam. Zaten boş insanlardan nefret ederim ama astroloji bir bilimdir. Seçimleri yeniden kazanabilmemi Dr. Harding'in yıldız falına bakmasına borçluyum. Hem kendimin hem de rakiplerimin şanslarını önceden bilerek ona göre davrandım. Yoksa Dr. Harding'e mi gitsem? Hiç şüphe yok. Papa Singh bunun günah olacağını, yüceler yücesinin ne düşündüğünü tahmin etmeye çalışmanın günah olacağını söyleyecektir. Ama benim kaygım kendim için değil. Amerika'nın yazgısını düşünüyorum ben. Doktor Harding konforlu bir villada oturuyordu. Love onun evinde duvarlarda gizemli bir takım çizelgelerin ya da şemaların asılı olduğunu tahmin etmişti. Oysa ünlü falcının çalışma odasının Wright'ın ya da Love'un kendisinin çalışma odasından hiçbir başkalığı yoktu. Senatör rahat bir koltuğa oturtan Doktor Harding, "Rahmetli anneniz," dedi. "Hangi saatte doğduğunuzu söylememiş miydi size? Bana genellikle hep doğum tarihleriyle gelirler. Oysa birçok şey doğulan saate bağlıdır." Love başını salladı. "Ben artık doğduğu saati değil, öleceği günü düşünmek çağında olan bir insanım. Yüceler yücesi bana verdiği canı istediği bir zamanda geri alacak. Dünyanın durumundan tedirgin olduğum için geldim ben size. Amerika'ya nelerin beklediğini söyleyebilir misiniz bana? Bilimin de sınırları vardır. Ben bir şarlatan değilim ve tüm bir ulusun yıldız falına bakmaya daha başlamadım. Ancak size çok yakın geleceğin olaylarını, o da yalnızca genel çizgileriyle söyleyebilirim. Önümüzdeki birkaç hafta sakin görünüyor. Venüs olağanüstü bir iyi bir durumda bulunuyor. Ancak ayın sonlarına doğru tablo değişiyor. 21 Temmuz'da Venüs'ün Satürn'e yaklaşması bekleniyor. Tehlikeli bir yaklaşma bu. Genellikle bu tür belirtileri kitlesel panikler, görüşmelerin kesilmesi, kitlesel cinayetler gibi olaylar izler. Akrep burcu oldukça uzun bir süre tüm Asya üzerinde uyarıcı etkilerde bulunacak. Dayanışık olduğumuz devletlerle ilişkilerimizi gölgelendirebilecek olan Plüton'dan da korkmak gerek. Ancak bana en tehlikeli gün olarak 29 Temmuz görünüyor. O gün kızılların hal ve hareketlerini belirleyen yıldız olan Neptün terazi burcuna yakın olacak. Son derece ciddi bir sarsıntıya karşı güvenceli bulunduğumuzdan emin değilim ben. Bomba mı bununla söylemek istediğiniz? Doktor Harding gülümsedi. Bilimsel tahminin sınırları dışına çıkmak istemiyorum. Hiç şüphesiz ciddi sarsıntı sizin söylediğiniz şeyle de olur ama kabul edersiniz ki dünyanın durumunu biliyor olmamıza rağmen şu tip mi yoksa bu tip mi bir silahın kullanabileceğini kestiremezken bunu nereden bilebiliriz? Ama günlük dille söyleyecek olursak ben Kızılların böyle bir adım atmaya cesaret edebileceklerini sanmıyorum. Dün imzasız bir bildiri buldum posta kutumda. Kızılların atom bombasına karşı çağrılarını imzalamam öneriliyordu. Eğer benim desteğime kadar düştülerse bunlar elbette biz onları atabiliriz ki bu ayrı bir konudur ama o zaman da ne sizin ne de benim yakınmaya hakkımız olamaz, değil mi? Love, Dr. Harding'den rahatlamış olarak ayrıldı. Artık 3 haftalığına Mississippi'ye gidebilirdi. Oradaki havayı temizlemek için de bu süre yeter de artardı bile. Ama işte Smiddle yoktu ve hiç kimse onun yerini alamazdı. Hareketinden bir gün önce Love, Benson'ı çağırdı. Benson, Budapeşte'ye önde gelen eylem adamlarını ortadan kaldırma işini örgütleme göreviyle Macar asıllı bir muhabir gönderdiğini söyledi. Ajansın Moskova muhabiri için de vizenin yakında verileceği umuluyordu. Bu adı kızıla çıkmış ama dış işlerinde çalıştığı sıralarda Benson'a yardım eden bir adamdı. Benson'ı iş bilir ve akıllı bir adam olarak buldu Love. Galiba buldum aradığım adamı. Senatörü Jackson da büyük bir heyet çiçeklerle karşıladı. Vali, yargıç, Amerikan Lejyon'dan Reid, Mississippi Post'un sahibi Dr. Hellis karşılayıcılar arasındaydılar. Love herkeste sevecen bir tavırla selamlaştıktan sonra Richmond Jr.'a ''Siz benimle gelin'' dedi. ''Dünya sorunlarını konuşarak öldürecek zamanımız yok. Hemen harekete geçmeliyiz.'' Yargıç Gilmore, Dr. Hellis'in kulağına eğilerek ''Anlaşılan Richmond Jr. Smiddle'ın yerine geçiyor.'' diye fısıldadı. Oğlan göğün 7. katında. Baksanıza herkesin nasıl da küçük görüyor. Binbaşı Smiddle için ne söylenirse söylensin. Büyük adamdı doğrusu. Ama bu Richmond Jr. neyin nesi? Cam kırıp küçük zencileri korkutmaktan başka bir şey gelir mi elinden? Bana kimse ilerlemeden söz etmesin. Çünkü insanlık geriye gidiyor. Richmond Jr. gerçekten de ağırbaşlı, ciddi bir kişi izlenimi bırakmamıştı kimsede. 28 yaşındaydı. Üniversiteyi güçlükle bitirebilmiş ve büyük toprak sahibi olan babasının paralarını Harvard'ı parmağını savurarak yaşamıştı. İşi gücü yoktu. 2 yıl öncesine kadar gecelerini Victoria Barı'nda geçirir ve dünya olaylarına hiç ilgi duymazdı. Doktor Hillitz'in evinde Kızıllara karşı savaş öyküleriyle üzerinde sarsıcı bir etki bırakan Smiddle ile tanışmıştı. O günden sonra da politikayla ilgilenmeye başlamıştı. Demokrat Parti komitesinde çalışıyor, mitinglerde konuşmalar yapıyordu. Hatta Mississippi Post'a küçük bir makale bile yazmıştı. Richmond Jr.'i beğenen Smiddle, senatörü onun için büyük umutlar vaat ediyor demişti. Richmond Jr.'in daha kendini gösterememiş olmasına ve dış görünüşü de Love'un son derece sinirine dokunmasına rağmen, gözleri fırlak ve mavi, gırtlak kıkırdağı kocamandı, parlak sarı ya da yeşil, beli dar ceketler giyer, inanılmayacak derecede alacalı bulacalı kravatlar takardı. Sırf Smiddle umut verici buldu diye senatör onun kendisine yaklaşmasına izin vermişti. Love Richmond Jr.'a, ''Neler olup bitiyor bakalım burada?'' diye sordu. ''Rezillik ki olursa o kadar olur. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Clark herkesi atlatıp hastaneden New York'a bir mektup göndermeyi başarmış. Onun Moskova'nın eski bir ajanı olarak neler yazmış olabileceğini tahmin edersiniz. Yargıç Gilmore ise iyice gevşedi. Clark'ı er ya da geç salıvermek gerekeceğini, bunun en iyisi federal makamlar için karışmadan yapılması olduğunu söylüyor. New York'ta bilinen kirli kişiler Clark'ı kurtarma komitesi kurmuşlar. Burada da size de yazdığım gibi gizli bir şubeleri var. Barış dostları. İyice küstahlaşmışlar. Şubat'a kadar o rezil bildirilerini rotatörde basarlardı. Şimdi ise tipografileri var. Polis müdürü bildirilerin New York'ta basıldığını söylüyor ama bence hiç öyle değil. Geçenlerde eczacıya haber gönderip eğer Kızılların bildirilerini okumaya devam ederse kendisini o zenci gibi ipe çekeceğimizi söyledik. Bunlar önemli değil. Şöyle esaslı bir konuşma yapmalısınız siz. Herkesin beklediği bu. Kızılların burada barınamayacaklarını falan söylemek gerek. İyice azıttılar çünkü. Avukat Gigli bile binbaşı Simidal öldürüldüğünde ne dese iyi. Bir serüvencinin tipik sonuymuş bu. Avukat Gigli de mi kızıl? Hayır olamaz. Hem de nasıl? Tek oda değil üstelik. İşte listesi. Love listeyi okuyunca ürperdi. Saygıdeğer kişilerin adları vardı hep. Avukatlar, doktorlar, mühendisler, gazeteciler, tüccarlar. Birçokları Love'un da evinde bulunmuştu. Gerçekten kızıl mıydı bunların hepsi? Peki siz buna bir tepki göstermediniz mi? Gücenmeyin ama çok gençsiniz daha. Richmond Junior gülümsedi. Sizin tecrübelerinize saygım var ama doğrusunu isterseniz yaşın burada hiçbir önemi yok. Bu listeyi Ray'de, Hochis'e ve komiteye de gösterdim ben. Bir tek adın üzerine çizmedikleri gibi yenilerini eklediler. Love acı verici düşüncelere dalmıştı. Yüceler yücesi niye böyle yüzüstü bıraktı Amerika'yı? Richmond Junior sabırsızlıkla kağıtları hışırdatıp duruyordu. Bu listeyi dedi sonunda Love, anti-Amerikan eylemleri izleme komisyonuna vereceğim. Tek tek hepsini kontrol edeceğiz. Doktor Hellis, demokratların yarın benim onuruma bir yemek vereceklerini söyledi. Konuşmak için bu fırsattan yararlanacağım. Siz konuşmanın bütün gazetelerde ve radyoda yayınlanması için çalışın. Jackson'da ne zamandır böyle bir gece düzenlenmemişti. Herkes eyaletin gururunu görmeye gelmişti. Sesini tüm dünyanın dinlediği bir kişiydi senatör. Sonra gelecekte neler olacağını öğrenmek isteyenler de gelmişti. Bazıları başkanın kızıllarla anlaşmak istediğini söylüyordu. O zaman pamuk fiyatları düşer ve zayıf inekler besilleri yerdi. Ama senatör Love Washington'da bizim eyaletimizi temsil ediyordu. Böyle bir saçmalığa izin vermezdi o. Başkan tokmağıyla masaya vurup da Love'a söz verince salonda bütün sesler kesildi. Mississippi, dedelerimizin ve büyük dedelerimizin özgürlüğü için can verdikleri toprak. Sen hiçbir zaman kızıl olmayacaksın. Böyle başladı Love konuşmasına. Büyük bir öfkeyle düşmanların çevirdikleri dolapları, Amerika'ya güneyden saldırılması planlarını. Önce Meksika körfezine çıkacaklardı. Rusların Mississippi'ye bir 5. kol sokmayı hesapladıklarını anlattı. Düşmanlarımız kendilerini maskelemeyi bilmişlerdir. Kimin aklına gelirdi sevgili kentimizin sokaklarında rastlayacağımız bir avukat Clark'ın Moskova ajanı, casus, katil olacağı? Yüceler yücesi Clark'a cezasını verdi. Sizlere gururla açıklıyorum, ben sağ oldukça adalet asla çiğnenmeyecektir. Clark asla özgürlüğüne kavuşamayacaktır. Kızılların New York'taki çırpınmaları boşunadır. Kiralık casusların burada çevirdikleri dolaplar boşunadır. Bizler, dedelerimiz, büyük dedelerimiz, Jefferson Davis'lar, General Leeler ve Güney'in öteki kahramanlarından buyruk alıyormuşçasına bir adım bile gerilemeden direneceğiz. Kentimizde bir fesat yuvası olduğunu biliyorum. Bazı saygıdeğer kimseler kızılların ardından gidiyorlar. Kimi satın alındığı için, kimi de korkutulduğu için. Ben de bu iğrenç kişilerin bir listesi var. Bunu şimdi açıklamayacağım. Korkaklara düşünmeleri için biraz süre tanıyorum. Tövbe edip namusuyla Amerika hizmet yoluna dönen herkesi bağışlayacağız. Bu yola dönmeyenlerin vay haline. Yüceler yücesi onların ruhlarını cehenneme gönderecek. Ama bundan önce onlar eyaletimizin adaletiyle de tanışacaklar. Love, zenci sorununa da değindi. Beyaz olmayanlara karşı insanca davranılmasından yanaydı o. Zenciler de insandı. Tanrı onları da kendine özgü bir şekilde yaratmıştı. Öldürme buyruğu bütün insanlar içinde. Zencilere şunu söyleyiniz. Eğer efendice çalışırlarsa kimse onları rahatsız etmez. Ancak eyaletimizin politik hayatına beyaz olmayanların da katılabileceğini söyleyenler yalnızca çılgınlar ya da herkesçe bilinen alçaklardır. Vatandaşların yazgıları ruhsal yönden gelişememiş insanların ellerine bırakılamaz. Kızıllar için zenciler bir silahtır. Bu bilinen bir şey. Ama Clark gibi Moskova ajanlarının zehirli sözlerini dinleyen zencilerin bundan kazanacakları nedir? Eyaletimiz vatandaşları kendilerini zencilerden koruyacaklardır. Bundan da en başta zenciler zararlı çıkacaklardır. Konuşmasının sonunda Love uluslararası sorunlardan söz etti. Barış politikasına son verilmişti artık. Kızıllara karşı koalisyon güçleniyordu. Ruslar Batı Berlin'e saldırmaya cesaret edememişlerdi. Bombadan korkmuşlardı. Kızılların yeni girişimlerinden haberi olanlarınız vardır. Bombanın yasaklanması için imza topluyorlar. Gönlünüzü rahat tutun. Kimseyi korkutamazlar bu imzalarla. Varsın kızıllar yandaşlarının listelerini tutsunlar. Bu bizim işimize yarayacak sonunda. Eğer Amerika'da yatışmazlarsa bunlar, listesiz mistesiz deliye tıkarız hepsini. Eğer Moskova'da yatışmazlarsa patlatırız tepelerinde bombayı, yok ederiz hepsini. Hem de hiç listesiz. Şiddetli bir alkış tufanı koptu salonda. Lowe mendiliyle alnını sildi. Herkes onu kutluyordu. İleri gelen kişilerden sonra Richmond Jr. yaklaştı ve ''Yazık ki'' dedi. ''Binbaşı Simadal dinleyemedi konuşmanızı. Çok sevinirdi.'' Lowe gözlerini kapadı. Unutulmaz çocuğu anımsamıştı. Ertesi gün avukat Johnson geldi Lowe'a. ''Simadal'a benim de yüreğim sizinki gibi yandı. Güney'in son Mohikanlarından biriydi o. Rahatsız ettiğim için özür dilerim ama binbaşının ölümünden sonra vasiyetnaminiz hükmünü yitirdi. Şimdi herhalde tüm varlığınızı kızınıza bırakmayı düşünüyorsunuzdur. Aslında vasiyetnamesiz de olur bu ama isteğinizi hukukun güvencesi altına almanız daha iyi. Hem bizim formalite aşıklarını bilirsiniz, bahane arar dururlar.'' Lowe köpürdü. ''Ne dediğinizi kulağınız duyuyor mu sizin? Paraları Clark'a bırakmaktan hiçbir farkı yok bunun. Büyük mutsuzluğumdan kimseye söz etmedim ama siz bilmelisiniz. Mary kızıllarla birlik. Adını bile duymak istemiyorum artık onun.'' Lowe'un yatışmasını bekleyen avukat, ''Kime bırakmayı düşünüyorsunuz?'' diye sordu varlığınızı. ''Amerika'ya. Başladığım işe, Pax Ajansı'na. Vasiyetnameyi paraları Pax Ajansı direktörü Benson'ın alabileceği biçimde düzenleyin. Yalnız kendi maymun iştahı için para kullanmasını önleyici bir madde koyun. Yalnızca Pax Ajansı için kullanılması koşuluyla bırakıyorum ona servetimi. Eğer şu anda öngöremediğimiz herhangi bir nedenden dolayı Benson işi sürdürmek istemezse tüm servetim eyaletimiz hükümetine geçmeli.'' Tam avukatın çıkacağı sırada Lowe birden seslendi. ''Aşçım Joe'ya $500 bıraktığımı belirtmeyi unutmayın. Öyle bağlı ki bana. Ne arz ediyorsam hemen sezer. Öyle demeyin. Günümüzde pek az rastlanır onun gibisine. Yarın size uğrar ve vasiyetnameyi imzalarım.'' Hafta boyunca Lowe iki konuşma daha yaptı. Yılmayanlar da yemek yedi. Simadal için duygusal sözler söyledi. Öksüzler evini ve yeni kışlayı ziyaret etti. Her yerde büyük bir ilgiyle karşılıyorlardı kendisini. Ve artık Richmond Jr.'ın söylediklerinin abartmalı olduğunu düşünmeye başlamıştı. İşte barış dostları imzalı bildiriyi tam o sırada aldı. Postayla gönderilen bildiride şunlar yazılıydı. Senatör Lowe bu kez yalnız geldi. Suçsuz insanları öldürmeyi kendine iş edinmiş olan sadık yaveri Simadal öldürülmüştü. Böylece kutsal kitabın söylediği bir kez daha doğrulanmış oldu. Vurmak için kalkmış kılıç bir başka kılıçla yok edilir. Senatör Lowe bunun üzerinde düşünmelidir. Konuşmalarında yüzlerce vatandaş hapse atmakla, zencileri toptan imha etmekle tehdit etmiş, sonunda da mantığın en son kırıntılarını da yitirerek atom bombasıyla milyonlarca insanı yok edeceklerini haykırmıştır. Stockholm çağrısını Jackson'da yüzlerce yurttaş imzalamış bulunmaktadır. Bizde de özgürlükler egemen olana kadar bu imzalar yayınlanmayacaktır. Ama eğer Senatör Lowe gibi akıldan yoksunlar tehditten eyleme geçerlerse, o aşağılık niyetleri için kendimizde asker değil, savaş kışkırtıcılarını cezalandıracak yargıçlar bulacaklardır. Jacksonlılar, Stockholm çağrısını imzalayınız. Çağrı metni aşağıdadır. İnsanları kitle halinde korkutan ve öldüren silahlar olarak atom silahlarının kayıtsız şartsız yasaklanmasını istiyoruz. Lowe hemen Richmond Jr.'a telefon etti. Evinin çevresinde güvenlik önlemleri alınmalıydı. Kendi canıma değer verdiğim için değil, yüceler yücesi beni her an yanına çağırabilir ama daha Amerika'ya gerekliyim ben. Bütün gün kızıllar geliyor mu diye kulağı tetikte evinde oturdu. Akşam yemeğinde Joe'nun temiz gözlerini görünce biraz rahatladı. İşte benim en iyi koruyucum. Bu zenci ölür de kimsenin bana parmağı ile dokunmasına bile izin vermez. Romlu omleti çok güzel yapıyorsun Joe. Beni hoşnut etmek için uğraşman çok güzel bir şey. Omletin hoşunuza gittiğine sevindim sir. Uyuyamıyordu bir türlü Lowe. Camlara vuran yağmur tanelerinin sesleri bile birinin ayak sesleri gibi geliyordu. Kalktı, robe de chambre'ını giyip yemek odasına geçti. Ya bir de kızıllar ansızın eve saldırırlarsa? Joe'ya telefon etmek istedi ama utanıp vazgeçti. Bindle değilim ben. Benim dedem Richmond duvarları dibinde can verdi. Lowe soyunda ödlek kimse olamaz. Bir gazete alıp okumak için açtı ama harfler hoplayıp zıplıyor gibiydi. Okuyamadı. Kararını vermişti. İhtiyar Joe'yu gidip uyandırayım. Kendisine verdiğim yeni odayı nasıl döşediğini görmedim daha. Joe'nun odasında ışık yanıyordu. Taburenin üzerine oturmuş bir şeyler okuyordu zenci. Senatörün içeri girdiğini duymamıştı. ''Ne okuyorsun?'' diye sordu Lowe. Sabah kendisine gelen bildirinin aynısıydı John'un elindeki. Koparıcısını aldı kağıdı zencinin elinden. Aşağıda kurşun kalemle şöyle bir not vardı. İmzala ve Jim'e ver. Bunu imzalamak mı istedi? Love sözlerini tamamlayamadı, yere kapaklandı. Hemen bir doktor çağırdı Joe. Bean inmesi, gün doğarken kendine gelemeden öldü Love. 23. ayrımın sonu sayfa 261.